olacak. Günaydın. O Ne Diyor ile Modern Sabahlar başladı. Telefonlarının başında olan herkese günaydın. Pazartesi sabah yeni bir haftanın başı. Eda günaydın sana da.
Günaydın Ege, merhaba.
Yani nasıl bir pazartesi, tam anlamıyla pazartesi gibi bir pazartesi. Pencereden bakıyorsun, ayrı bir güzellik. Sokağa çıkıyorsun, ayrı bir güzellik. Zaten dünden belliydi nasıl bir şey olacağı. Bir de o pazar gününün sıcaklığıyla şey korkusu da yoktu içimizde. Ama bunlar şimdi böyledir de. Sonra birden bozar, gene mal gibi ortada kalırız korkusu da yoktu. Bundan sonra böyle olacağını biliyoruz. İşten işe onun neşesiyle devam ediyoruz hayatımıza. Senin de neşen yerindedir herhalde.
Ya neşeliyim de ben hasta oldum ya.
Ha, birden çarptı dediğimiz şey.
Evet, alışkın değil ya bünye. Bir an şeyi görünce, sıcak havayı, vücudum saçmaladı herhalde. Yok o değil. Benim yüksek alerjim var, bahar alerjisi.
Sen şu anda sanki komiklik olsun diye burnunu tutarak konuşuyor gibi geliyor sesin.
Hayır, öyle bir çabam yok. Yani normalim böyle, şu an gerçekten çok komik görünüyorum. Burnum falan kıpkırmızı.
Aman geçmiş olsun valla. Tam da fink atacağın günler geldiği sırada başını bunun gelmesi bir acıklı. Nazar dediğimiz şey işte böyle.
Beni durdurabileceğini mi sandın bu durumun?
Valla durdursa iyi olur kırmızı burunluların aramızda dolaşması. Aman ne güzel havalar, şahane oldu diye sokaklara çıktığımızda işte kırmızı burunlularla karşılaşmak çok çok da istediğimiz bahar görüntüleri değil. Ağaçlardaki çiçeklere bakalım, falana bakalım, filana bakalım da öyle burunlar en istediğimiz manzara değil. Gündemde olan bitenleri konuşacağız bugün. Sizlerin de katılımıyla sizin gündeminizde olanları da konuşabiliriz. En başta bu dün gece herhalde netleşti. Şu Macron hadisesiyle bir başlayalım. Bayağı bir siyasi analizini almak istiyorum Eda'nın. Eda, sana sormak istiyorum, yakından takip ettiğini çok iyi bildiğim için. Sence Macron yakışıklı mı?
Kesinlikle yakışıklı. Geçen bir fotoğrafını gördüm, böyle oturuyor koltukta, hani serbest, serseri serbest itili.
Kıllıyı diyorsun.
Evet ya, kıllı mılı derdi de adam yakışıklı yani. Ben onun hiç kılını görmedim o anda.
Yani
kılları görünmeyecek kadar yakışıklı, öyle söyleyeyim.
Ben de kılları görünmeyecek gibi değildi yani, öyle bir şeydi. Ben tabii sonuçta bir erkek olarak benim baktığım yerlerde senin baktığın yerlerin biraz farklı olması normal de. Ben de öyle oturulur mu ya, kıllı mıllı falan diye. Niye yapıyorlar o tip şeyleri sence?
Niye yapıyorlar o tip şeyleri? Yani çok bence o anlık yakalandı o fotoğraf. Onun çok bilerek çekildiğini zannetmiyorum ama tabii yayınlanması çok bilerek. Yani bir algıyı kırmak da başka bir şekilde yönetmek. Biraz Trudeau çok yaptı bunu, biliyorsun. Hani daha siz
dedi. Algıyı kırmak şey mi dediler buna? Ama Macron da yumurta gibi çocuk, hiç kılı yok falan filan. Yok ya, bayağı da kıllıyım aslında falan diyerek göğsünü aça aça mı oturdu?
Yani sen adam öyle diyorsun da bizim burada sokakta gördüklerimiz sanki çok farklıymış gibi. Sanki çok başka bir şeylere bakıyoruz biz Türkiye'de.
Ama tabii canım, biz elbette yani kıllı adamlarla haşır neşiriz, sağda solda her tarafta görüyoruz onları da. Bayağı profesyonel fotoğraflarının bütün dünyaya yayıldığı bir liderden bahsederken o kadar da kıllı çıkmayabilirdi sanki. Yani ben de sizden biriyim, bakın ben de kıllıyım.
Ama bir de bir şey söyleyeceğim. Fransızların bu kıl konusunda bir rahatlığı var.
Evet, ben işte aslında bu Fransa konusu konuşulurken kıldan girmeyelim diye bizim dinleyicilerimiz oluyor ya böyle erken saatlerde dünyanın dört bir tarafında. Fransa'dan bizi dinleyenler varsa belki nasıl oldu bu işler, nasıl gidiyor, işte bu Fransa'da seçimler nasıl oluyor bize biraz anlatabilir biz, çünkü sadece buradan sonuçları takip ediyoruz. Sonuçların ötesinde biraz da şey vardı. Takip ettim bilmiyorum da sen çünkü evet. Fransa'dan ziyade Macaristan seçimlerini takip etmiştin.
Evet.
O yüzden hatta bana bağırdığını hatırlıyorum ya. Kardeşim, Macaristan seçimlerini yorumlamanın içinden çıkamıyorum. Fransa'yı yetiştiremeyeceğim. Onu da sen yapıver falan diye bağırdığını böyle bir aramızda.
Evet, böyle bir şey yaşandı.
Böyle bir gerilim oldu. Şey oldu ya bu Fransa seçimleri. Macron kazanmış şimdi, merak edenler varsa ne konuşuyorlar bunlar. Kıllı Macron'un kazandığını bütün...
Kıllı Macron diyor adama yani. Şu yaptığın resmen kıskançlıktır. Başka da bir şey değil. Kıllı Macron.
Ama bayağı yani şimdi o fotoğrafı Atakan bulup da şey yapabilir aslında. Sohbetimizin tepesine koyabilir belki. Kıllı Macron yazınca büyük ihtimalle çıkacaktır internette bir yerlerde.
Ben tekrar bakacağım bu arada bu adama... Hakkını verelim bir, gerçekten o kadar akıllı mıymış?
Yaymış otururken görünen manzara. Hiç Fransa'dan olan varsa nasıl oluyor o seçimler? Bizdeki gibi şey var mı? İşte sandıkları terk etmiyoruz arkadaşlar, gerileme var mı? Yoksa efendi gibi gidip oylarını atıp sonra eve dönüp televizyondan seçim sonuçlarını mı izliyorlar?
Biraz İzzet Yıldızhan da böyleydi, hatırlıyor musun Ege? Şu an biraz onu gördüm sanki.
Eda'nın uzmanlığı ve araştırmaları Macaristan seçimleri ve İzzet Yıldızhan.
İzzet Yıldızhan konusunda bayağı bir, evet şeyim yani, uzmanlaştığımı söyleyebilirim İzzet Yıldızhan konusunda. Nedense hayat beni o noktaya getirdi.
Hayat hepimizi hiç ummadığımız yerlere savuruyor. Peki Eda, şey, sen mesela işte bir Fransız vatandaşı olsan, sırf tipine bakarak Macron'u yok ya gene hiçbir şey olmasa da her akşam televizyona çıkacak, bari bir seyrettiğimizde içimiz açılır falan diyerek oy verir miydin?
Tipine bakarak mı sadece? Şimdi diğer şeyleri de görmek lazım tabii. Yani diğer seçenekler, bundan daha iyi bir şey varsa, sadece tipine bakıyorsam öbürüne oy veririm.
Ha.
Yani çünkü ben hani IQ'su düşük bir vatandaşım. Sadece tipine bakarak veriyorum yani, öyle bir dünyada olduğumu varsayıyorum. Öyle bir dünyada daha yakışıklısı varsa ona veririz kardeşim. En azından televizyonda güzel şeyler seyrediniz.
Ben çok siyasi bir, çok çok sert bir siyasi tartışmaya döndürdüm, farkındayım ama önemli bir şey söylüyorsun yani. Bugüne kadar işte çok. Parti programına baktık, siyasi görüşlerine baktık, ona baktık, buna baktık. Ne oldu? Ne oldu? Dön dolaş aynı yerdeyiz. Belki sırf tipe bakarak bu işleri yürütseydik başka türlü bir şey olurdu ya.
Ama biz de o konuda bilmiyorum, çok fazla şeyimiz olmadı. Tiple ilgili tecrübemiz yok galiba siyasette, siyasi liderlerde. Düşünüyorum, şöyle bir kafamdan geçiriyorum. Bugüne kadar hani gelenleri gidenleri. Yok, kime vereceksin ki?
Ben daha önceki sohbetlerimizden senin biraz Bekir Bozdağ'a hasta olduğunu biliyorum.
O beni blokladı, bilmiyorum neden. Twitter'da blokluyum onu.
Uyudun mu diye mesaj atıyordum büyük ihtimalle.
Öyle bir suyların vardır biliyorsun.
Ya bir tarafta şimdi bu Macron'un fotoğrafını düşünüyorum. Hani kıllı mıllı falan, o kanepede yayılmış kendini sermiş fotoğraflarına bakarken şeyi de düşündüm bir taraftan. Hani biz Türkiye'de siyasi fotoğrafı deyince, böyle bir profesyonel çekimler deyince hep böyle bir uzaklara bakanlar, ufuklara bakanlar falan filan görüyoruz. Büyük ihtimalle hani Türkiye'deki liderler hep Atatürk'ün o fotoğraflarına şey yapıyorlar. Bu ülkenin en sevilen liderinin karşımıza çıkan fotoğrafları böyle. Ben de uzaklara bakayım. Ben de dalgın dalgın böyle bu dünyanın dertlerinin ötesinde başka bir dünyanın, geleceğimizin dertleriyle ilgileniyormuşum gibi bakayım falan fotoğraflarıyla çok karşılaşıyoruz. Her tarafta öyle bir seçim zamanı olduğu zaman şehirdeki panolarda, reklam panolarında, billboardlarda başka hiçbir şey görmüyoruz da böyle kanepeye yayılmış Macron sanki biraz daha şey, of be ülkede ne yordu be falan kardeşim gibi bir şey yaratıyor galiba.
Yani çalışıyoruz ama bizim de işte bir takım dertlerimiz var ama olsun oturduk falan gibi bir şey. Bunu kim yaptı biliyor musun? Bu işlerin kompetanı Justin Trudeau, Kanadalı var ya.
Kanadalı, ha evet evet, o bir çoraplar, bir bir şeyler, bir espriler falan yaptı.
Evet ya, yani en başta iyiydi böyle ilk birkaç tane. Aa dedik, ne kadar farklı bir adam. Hı-hı. Değişik, samimi. Öyle bir bokunu çıkardı ki artık bir süre sonra.
Yani insan
yok,
sempatik liderden soğuyor. Mahmut Yüksel bizimle birlikte. Mahmut, günaydın.
Günaydın herkese. Nasılsınız?
Hoş. Çok teşekkürler Mahmut. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Senin de günaydın. Seçimleri çok yakından takip ettiğini biliyorum.
Özellikle kişisel seçimleri. Şimdi önce ben bir sistem için aradım aslında. Hani ısrarla evet. Fransa'da kimse var mı? Fransa'da kimse var mı? Onlar arasın diye. Bayağı bir baskı oldu. Öncelikle benim ricam milli ve yerli dinleyicinin önünü açmanız bu programla. Yani Fransa'da değiliz diye arayamama konumuna gelmemeliyiz bence.
Yani hakikaten bu Anadolu irfanıyla yoğrulmuş bir Mahmut Yüksel'i binlerce Fransız'a tercih ederiz. O güzel.
En iyi Fransız bence böyle bağrı açık gezen Fransız ki ne olduklarını anlayalım ülke olarak bu Fransızları. Bu Macron'un şeyinde, özelinde konuşuyorum.
Mahmut, sen tipe göre verir miydin?
Oy mu?
Aha.
vermezdim herhalde. Ben zaten her seçimde ayrı bir pişmanlık duyuyorum. Yani bir kime oy versen bence boş oluyor yani bu işler. Sonunda günün sonunda ülkenin gittiği yer değişmiyor yani. Ne tarafa oy verirsen ver. Dolayısıyla aslında belki şimdi ilk söylediğimle çelişeceğim ama belki de tipe göre oy versek en azından tipine göre oy verdik diyebiliriz. Bizde mesela yakışıklı siyasetçiler konuştunuz ya az önce. Mesela Deniz Baykal vardı bizde.
Şu anda bizi gençler takip ediyorlarsa eğer Deniz Baykal'ın genç zamanını hiç görmediler.
Zaten Deniz Baykal 65 yaşına kadar falan genç lider olarak şey yapılıyordu, lanse ediliyordu. Şeyden herhalde o baby face'likten dolayı hep genç lider olarak şey yapıldı. Ortada mücadelesini verdi.
Evet, o çok büyük bir avantajmış. Yani diğerlerinden genç olmak seni genç lider olarak ortaya çıkarmaya yetiyor. Bir de baby face bir yüzün varsa.
Kendi ne hissediyordu acaba? Mesela diğer adaylar 20 yaş genç ama bu hala genç olarak şey yapılıyor. Nasıl hissediyordur acaba?
Benim en büyük korkularımdan bir tanesi, bu aralar yaşadığım şeylerden bir tanesi, bayağı genç insanlarla bir aradayım. İşte böyle hani ne diyeyim, belli bir yaşın üstündeki insanların yaptığı işlere benzemiyor yaptığım işler. Bu sokak röportajları falan oluyor ya, o sokak röportajlarında birisi bana bir mikrofon uzatacak, şey diyecek böyle, gençliğin işte okuma alışkanlığıyla ilgili ne düşünüyorsunuz falan diye bir şey soracak. Ben de şey diyeceğim diye korkuyorum yani. Biz gençler olarak falan
yani yapıyorlar ya mesela. Adam 50 yaşında, biz Z kuşağı olarak diye şey. Ben de çok doğru, uzak sonra değilim yani aslında şey. Bu söyleme.
Akşam da televizyonda beni izleyenler ki aslında oradan gence bak falan diyerek küfür edecek. Bu aralar en büyük korkum o.
Güzel. Teşekkür Mahmut, ediyorum sizlere. Ben de çok teşekkür ederim. İyi programlar.
Öncelikle 30 saniye içinde değişen ilkeli duruşunla yarınlarımız konusunda bize umut verdin.
Omurgasızlık benim karakterimdir.
Modern Sabahlar. Eda, bir konu daha vardı seninle konuştuğumuz. 500'lük banknotla 5 liralık demir paranın hazırlanmaya başlandığıyla ilgili böyle bir haberler aynen vardı. Biz de bunu şeyden konuştuk. Yani yarın öbür gün bir yere gittiğinde, yaz geliyor, düğün sünnet sezonunda açılıyor ya, dansözünden sünnet çocuğuna kadar para takarken en büyük banknot takmak şeydir ya. Hı hı. O yüzden bu 500'lükler düğün sezonuna yetişecek mi gibi böyle bir şey var.
Yani bütün derdimiz gerçekten bu mu oldu ya düğün sezonuna? O kadar üzülüyorum ki paralar çıktıkça falan. Ben kendi mesela küçüklüğümde hatırlıyorum en büyük para neydi diye. Sen hatırlamazsın o zaman, sen yoktun. Gençsin sen Ege. Hı. 500 lira vardı. 500 yani 500 bin gibi olan paradan değil. 500 lira vardı. Hatırlıyor musun?
Ben hatırlıyorum. Ben bazen şeyleri hatırlamaya çalışıyorum da yani işte bunları zaten net hatırlayamayınca insanın kafası karışıyor. Kafasının karışmasının ötesinde yaşlanma ile ilgili. Sizin ailede de işte bu sıfırlar atıldıktan sonra milyon mu milyar mı bilmem ne falan tartışmaları olmuştur ya. 3 milyon mu kaç 3 lira mı falan.
Ben hala milyar diyorum bu arada, biliyor musun?
Bence.
Çocuklar diyorlar ki o ne diyordakiler. Çok gençler tabii onlar. Benden bu arada en yaşlıları benim tabii. Hı hı. Milyar diyorum, anlamıyorlar. Şu yaşlılığın belli olduğu Eda diyorlar ya, birazcık sakin lütfen. Bin diyecekmişim. Milyar demeyecekmişim.
İşte onlar kafada oturmadı. Ben sigarayı kaç paradan alıyordum falan diye böyle bir düşünmeye çalışıyorum. Milyonlar verdiğimi hatırladığım bir dönem var. Yani milyon mu veriyordum, 100 bin mi veriyordum, bir şeyler, o şeyleri hatırlayamıyorum bazen.
Milyon veriyorduk, yok. Aman bilmiyorum, kafam çok gidiyor konuda. Şeyi hesaplayamıyorum ama mesela ev paralarından bahsediliyor yani. Onlar çok yüksek meblağlar ya.
Ev paraları saçma sapan bir şey oldu ya bir taraftan da.
Ama evet, zaten saçma sapan ve gittikçe daha da artan böyle fiyatlar var. Kafamda kurgulayamıyorum eski parayla neye tekabül ettiğini. O trilyon oluyor galiba. Mesela atıyorum 4 milyonluk daire diyorlar ya. Hı hı. Benim onu anlamam için bana 4 trilyonluk bir daire denmesi lazım ki kafamda otursun. Öbür türlü yeni hesapla şey yapamıyorum çünkü gerçekliğini algılayamıyorum.
İşte bir yerden sonra hani ışık yıllarından falan bahsediliyor ya, bu tam anlamıyla fiyatlar astronomik gibi diye bir laf var ya, o galiba hı-hı. şeye denk geliyor. Yani kafanda bir şeyleri rakamsal olarak canlandıramadığında astronomik deyip geç. İşte diyorlar ya işte bir gezegen bulundu, yaşamaya elverişli. İşte evet. 35 milyon ışık yılı ötede. Yani işte 35 hı-hı. milyon ışık yılı ötede ile 40 milyon ışık yılı ötede arasında hiçbir fark yok ya. Bu evler de öyle işte.
Ölçemiyoruz ya nasıl yani, olsa bir de.
3 milyonluk evle 5 milyonluk ev arasında çok fark yok. Orada bu sıfırlar değişse de zaten işte astronomik bir şey gibi karşımıza çıkıyor. Kiralar da öyle ev fiyatlarının ötesinde.
Kiralar çok fena ya. Yani ben Datça'da işte yaşadım o sorunu. Hı-hı. Ve Datça'da bu arada yani ben Datça özelinde söyleyeyim ama bütün sahil kesiminde ya da güneyde aynı problem var. Çünkü insanlar zannediyorlar ki oraya sadece tatile gidilir ve orada sadece tatil yapılır. Hayır abi. Memuru da var tayin olan. Doktor da gidiyor, öğretmen de gidiyor. Ve ev sahipleri o kadar yüksek fiyatlar çekiyorlar ki sezonluk. Yıllık kiraya verme ihtiyacı duymuyor adam. Ve kimse ev bulamıyor memurlar. Hepsi geri dönüyor bu sefer de.
İşin gereği bir yerde yaşamak zorunda kalmak işkenceye dönüştüğünde. Ben şeyi hatırlarım eskiden. Küçük yerlerde tayini çıktığında sevinen memur arkadaşlarım vardı. Ha, gideriz de rahat ederiz falan. Çünkü işte karı koca anca şu kadar kazanacağız. İşte İstanbul'a tayinimiz çıkarsa, büyük şehre tayinimiz çıkarsa ne yaparız orada, ne ederiz falan filan diye. Çünkü kazandıklarıyla büyük şehrin de zaten baya baya dışında bir yerde yaşamak zorunda kaldıklarından böyle kara kara düşünüyorlardı. Şimdi küçük yerlerde o hale geldi.
Küçük yerler evet çok fena oldu ama büyük şehirlerde de inanılmaz derecede arttı ya. Bakıyorum dün bir girdim bir şey emlak sitesine internetten bakayım sahibinden de mi girdim nereye girdim hatırlamıyorum. Hı hı. Aman Allah'ım şu an büyük şehirde düzgün temiz bir evde yaşamak istersen mütevazi ama merkezi bir yerde 8.000 lira falan vermen lazım aylık kira. Bunlar nasıl paralar ya, bu paralara çok başka şeyler yapılıyordu önceden. Bir insan 8 bin liranın üstünde kazanıyor gibi kabul edilmesi lazım o kirayı verebilmesi için. Kimse ne bileyim çoğu insan o kadar maaş almıyor ki.
Almıyor tabii canım. Yani almıyor ama ne kadar maaş alırsa alsın bir şekilde bir yerde yaşaması gerekiyor. İşte işin acıklı tarafı da o. Yani o kadar maaş almıyorsan o zaman şehirde bizim aramızda yaşamaya hakkın yok da diyemiyorsun ama hayat o noktaya götürüyor. Oğuz, aa, yakın zamanda baktın mı kiralık ev veya...
Ya şöyle, ablamlar taşındı. Yakın zamanda işte 2 ay önce. 8.750 kira, 1.800 lira da şey...
Aidat.
Aidat, evet abi. Yani saçma sapan değil mi? Çok saçma, sen... gerçekten çok saçma bence.
Çok saçma, bir de yani şimdi 8.000'li bir... telaffuz edilen rakamı duyduktan sonra insan şey diye düşünür. Oo, 8 binlik ev kim bilir nasıl bir yerdir, nasıl bir yok, ortamda yok. Yaşıyorlardır
şöyle,
falan diye.
4+1.5 her odada banyo var. Güzel bir ev ama yani rakam korkunç. Yani bunu bu rakamları İstanbul'daki müzisyen arkadaşlarım veriyordu. Ankara'da genelde 2.5-3 hadi 4.5 max 5'ti.
Şimdi ya şimdi böyle... Oğuz bu arada biraz fazla banyo. Her odada banyo var falan filan. Bizim evde de var banyo da ben yani ayda yılda bir giriyorum. Her odada banyo olması biraz bana şey gibi geliyor. Ama şatafat gibi.
Ya malikaneden bahsetmiyor. Sonuç olarak apartman katı burası ya.
E tabii doğru. Ama yani şeymiş biraz standartın üstündeymiş böyle.
Bir tık ama yani 8.750 edecek kadar değil bence.
Evet 8.150'ye her banyonun içinde kendi küçük banyosunun da olması gerekiyordu. Hani böyle banyoya girmeden önce bu küçük banyoda da ayaklarınızı yıkayın falan gibi bir şey. Şey miydi peki bir tokat gibi mi karşılaştılar bununla?
Yok ya evlerini sattılar kiraya çıktılar. Evlerini hı-hı. ilk sıraya sattılar söylemeyeyim. Sattıktan 2 ay sonra evleri 3x lira oldu.
Ama şu anda ablanlara yemeğe gidiyoruz falan filan diye böyle evde konuşulduğunda hakikaten ayakların geri gidiyordur. Çünkü zannediyorum 3 yıl, 4 yıl başka hiçbir şey konuşulmayacak ablanların olduğu ortamda. Kira bu kadar veriyoruz, ah o evi yanlış zamanda sattık falan filan. Başka hiçbir şey konuşamayacaksın ablanla.
Ben aslında şeyi anlamıyorum. Bu ev fiyatlarının artışı ne alaka yani şimdi? Hani ürünleri anlıyorsun ne bileyim zam geliyor tamam hadi anlayalım. bu kadar zammı da anlamıyoruz ya o oranı. Hı hı. İşte maliyetler artıyor. Restoranların maliyetleri arttığı için daha fazla para veriyoruz. İşte taksi artıyor çünkü benzine zam geliyor. E iyi de tamam da evlerin fiyatları niye artıyor durduğu yerde? Yani paranın yükselişiyle mi alakalı yoksa birisi bir şey yapıyor, bir zincir halinde ev sahipleri mi arttırmaya başlıyorlar, onu anlayamadım ben. Bırak adam otursun evinde ya. Yani tamam okey paranın değeri az bir şey düşmüş olabilir bir miktar ama duran adamdan sen ne istiyorsun? Duran evden ne istiyorsun ya? Bunu anlamıyorum ben.
Leyla günaydın.
Günaydın herkese.
Hoş geldin Leyla Hanım. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz bu sabah?
İşe gidiyorum.
Kolay gelsin efendim. Neredesiniz? Hangi şehirdesiniz?
Stockholm'dayım.
Stockholm'desiniz. Aa siz de daha önce konuşmuştuk evet. Stockholm'lu kronla kazanan kadının gözyaşları diye sormayın Leyla Hanım. Biz bu podcast'ini yayınladıktan sonra o kadar insanın morali bozulmuş ki. Ah o kıza çok üzüldük. Burada TL mi göndersek ne yapsak falan diyerek.
Ay çok iyi olur çok sevindim. Yok ya ev fiyatlarıyla ilgili söyleyeceğim ben de. Ya ev fiyatlarının artmasının sebebi şu. Benim babam inşaat mühendisi. Yani Ankara'da bu işleri yapıyor işte falan bir yerlerde. Yani normalde mesela işte bir sene önce demiri 1 liraya alıyorsa şu an demir 4,5 lira olmuş durumda. O yüzden yani bütün yapılan hani bu işte ev çok yapmıyor gerçi ama yani yapmıştı da var. Yani satış fiyatını işte 100 liraya satıyorsa işte daha fazlaya satmak zorunda. Çünkü öbür türlü hiçbir şekilde kar etmiyor. Yani zarar ederek satmak zorunda kalıyor. O yüzden tabii yeni yapılan evlerin fiyatları arttıkça da eskilerin değeri de artıyor. Yani ben böyle düşünüyorum.
Evet tabii tabii doğru. Yani aslında en net açıklama.
Bazı insanlar da sadece kirayla giden insanlar var Türkiye'de çok fazla. Hı hı. Bu evlerin işte çok ucuz olduğu zamanlardan kapatmış şeyleri. Güzel böyle almış çukur ambardan 100 bin liraya. Yani onlar sadece kirayla geçiniyorlar, çalışmıyorlar. Yani dolayısıyla tabii yani kirayla geçinirken de bir anda 5 bin lira gelirinin 1000 lira değerine düşmesini istemiyor herhalde.
Evet tabii canım. Diye düşünüyorum. Şimdi ben eskiden bir kirayla ya daha doğrusu topladığım 5 kirayla yeni bir ev alabiliyordum. Ama şimdi alamayacak hale geldim. O yüzden bu kiraları arttırmamız gerekiyor falan gibi bir düşünce oluyordur büyük ihtimalle.
Ya evet böyle insanlar var çünkü gerçekten Türkiye'de biz hani diyoruz ya işte ya dışarıdan baksan anlamazsın ama bu insanları. Hı-hı. Çünkü bizde bir de böyle bir köylü kafası var yani. Nasıl diyeyim işte bakarsın aslında hiç bir şey yani bir şey yemez üstüne başına bir şey almaz ama 5 tane ev almış adam.
Evet tıkır tıkır da şey.
Yani kirasını alıyor.
Benim de çok özendiğim mesleklerden bir tanesi bu arada. Siz biraz küçümseyerek anlattınız ama ben kariyer hedefi olarak bunu seçmiştim kendime. Böyle bir tane ufak yazıhanem olacaktı. Oraya gidecektim. Her sabah şey yapacaktım böyle. Telefon edecektim sağa sola. Arzu Hanım kira bu ay biraz sanki gecikti gibi böyle bir şey. Bunu düzgün de böyle şey bir tane kareli defterim olacaktı. Alındı diye 5 tane çentik koyma. Bence şahane bir meslek. Stockholm'de nasıl işler?
Ya burada ev yani şöyle söyleyeyim. Ev bulmak o kadar zor ki. Yani kiralık ev diye bir şey yok. Böyle ben bir tane siteye gireyim de sahibinden. Hı hı. İşte Ahmet amca, Mehmet amca bana evini versin diye bir şey yok. Burada sıraya giriyorsunuz. Bir ev kiralamak için. Ve yani düzgün bir yerde bir ev kiralamak için 20 sene falan o sırada beklemeniz lazım.
O sırada ne yapıyorsunuz? O sitenin etrafında çadırlarda mı?
Yani yok. İnsanlar işte genelde işte atıyorum 18 yaşında oraya giriyorsunuz. Hı-hı. Zaten öğrenciyken işte öğrenci evlerinde falan onlar biraz daha kolay. İşte bir ay yıllık parası var buranın. İşte 20-30 euro bir şey ödüyorsun yılda. Sonra öğrencilik bitince yavaş yavaş yani genelde insanlar burada ev alıyor. Hı-hı. Çünkü ev alma şartları Türkiye'ye göre çok daha uygun. Yani faiz olmadığı için çok fazla.
Ha. Şu anda evet. Şu anda kafamızın kolay almayacağı şeylerden bahsediyorsunuz.
Evet. Ya gerçi son dalgayla bu ekonomik krizde falan biraz faiz yükseldi ama yani ne kadar yükseldi? İşte 1.5 oldu gibi.
Oha! Evet. Korkunç bir rakamlar. Yani zamanında şey diye yani, konuştular evet. Ya Türkiye'de. İsveç'te faiz %50 arttı.
Ya evet ama işte ya faiz yok. Evin işte bir %15'i varsa elinizde peşin. Hı hı. Hatta yani bir ara şeydi hiç böyle şeyi ödemiyordun. Ana parayı hiç ödemene gerek yok. Sadece faizle ödüyorsun aylık.
Tıkır tıkır.
O yüzden insanlar ev alıyorlar genelde. Evet.
Peki şey sizin şu anda oturduğunuz yer nasıl bir yer?
Ya ben kiralık ama ben normalde kendim bulamazdım burayı. Hı. Erkek arkadaşım sayesinde. O böyle yüzyıllardır sırada olduğu için.
Hadi ya, onu doğar doğmaz sıraya sokmuşlar demek ki.
Tabii, evet evet.
Neydi sizin manitanın ismi?
Björn.
Björn. Çok rahat bir şekilde mesela burada Ikea'ya geldiğinde bütün mobilyaların ismini tıkır tıkır söyleyebilecek bir adam değil mi bunu Björn?
Evet, evet, ben de söyleyebilirim ya, ben de
öğrendim. Öğrendin o kadar. Aa, süper. Peki bir şey soracağım ya. Yani evet. İsveç ile ilgili aklımıza gelen şeylerden bir tanesi, siz sabah akşam bu İsveç köfte mi yiyorsunuz orada? Gerçekten İsveç köfte diye bir şey var mı?
Var. Ama o kadar meşhur da değil ya. Hatta bu İsveç köftesi işte Türkmüş. Ay, anlatayım mı onu?
Anlatır mısınız ya? Vallahi bir genel kültür olsun yani.
Şimdi İsveç böyle çok kötü. İşte Rusya İsveç'e saldırırken ve İsveçli açlıktan ölürken, hı hı, 15. yüzyılda, ama Osmanlı'nın da en böyle şaşalı zamanları. İsveç'in kralı Osmanlı'dan yardım istemek üzere İstanbul'a gidiyor. İşte diyor ki bize Ruslar için yardım eder misiniz? İşte para, silah falan. Bayağı da borç para alıyor Osmanlı'dan. Hı hı. Ama adam yaklaşık 10-12 sene falan İstanbul'da kalıyor. İsveç'e dönmüyor. Ama bu arada hala kral.
Ne güzel krallık bir şey. Çünkü sonuçta evet, kral olunca da aslında ilk bahsettiğimiz şeye geliyor. Krallık demek bir yerden kira gelirin varmış gibi bir şey. Çok çalışmana gerek yok.
İstediğini yapıyor yani. İstanbul'da kalıyor. Buna bir köşk veriyorlar İstanbul'da. Hı-hı. Böyle av köşkü gibi bir şey. Böyle temsilciler gidiyor, kralım işte artık dönseniz falan filan. Yok ya, ben burada çok iyiyim yani.
Yok
işte,
ya güzel malzeme. Öbür tarafta ama zaten Ruslar tepemizde. Burada rahatız.
Evet, aynen öyle. Sonra oradan bir sürü yemek tarifleri getiriyor işte. Köfte. Ondan sonra lahana sarması falan. Çok meşhur yani burada.
Aa, orada var mı lahana sarması?
Tabii tabii, evet. Beyaz lahana sarması işte, köfte. Ondan sonra ve adam İstanbul'da dönüyor ama tabii hala Osmanlı'ya borçlar. Hatta Osmanlı'dan buraya böyle ekonomik denege yolluyorlar. Onlar da burada yaşıyor. Hı hı. Borcumuzu biz alabilecek miyiz? Ne zaman alacağız falan diye.
Yalnız bu şey, Ruslar geliyor falan dediniz. Tamam hadi 12 sene oturdunuz. 12 senelik kira, yediğiniz içtiğiniz, ona bir şey demiyoruz da şu savaş için evet, verdiğimizi para, bir yavaş yavaş şey yapsak mı?
Evet. Aynen. Hatta burada bir kelime var. Kalabalık. Hı hı. Yani İsveççe'ye geçmiş bir kelime var. Kalabalık diye.
Evet.
Ve bu kelimeyi de kral getirmiş. Çünkü İstanbul'a bir gidiyor. Yani bir sürü insan var. İşte bu ne falan diyor. Kalabalık diyorlar. Şimdi burada kalabalık aynı manaya geliyor onların dilinde yani.
Ha, adam koskoca kral. Hayatında ilk defa kalabalığı İstanbul'da mı görmüş?
Evet evet.
Vallahi demek ki krallıkta o kadar özenilecek bir şey değil. Yani İsveç köftesi dediğimiz Türkiye'den gitmiş yani bir tarif.
Evet evet aynen.
Vallahi demek ki kendi güzelim köftemizi yıllarca yedik. Sonra İsveç köfte bir de tatsız tutsuz bir şeydi. Mesela şimdi İsveç'te bir adam, çocuklar evet, bu akşam size İsveç köfte yapacağım mı diyor, yoksa köfte yapacağım mı? Mesela biz burada İzmir köfte yapacağız falan diye söylüyoruz köftenin özelliğini.
Yok, köfte. Köfte diyor işte, et topu yani, şötbullar, meatball gibi öyle diyor.
Peki efendim.
Ya peki bir şey soracağım ben ya, gerçekten reçelle mi yiyorlar orada da yanında?
Evet evet, yanında reçelle yiyorlar böyle yani bir beri, nasıl diyeyim işte böyle hiç, nasıl diyeyim yani, blueberry gibi bir şey böyle, kırmızı ama onu kırmızısı. Onu reçelleyiyor ama çok aşırı tatlı değil, biraz ekşi.
Kral giderken yolda bazı şeyleri yanlış anlamış oraya gidene kadar.
Buraya gelince herhalde.
Kafa karıştı. Ya sanırım buraya. Türkiye'de iki şey yapıyormuş adam çok hoşuna giden. Bir köfte yemek, bir de kahvaltı. Yolda ulan o reçeli kahvaltıda mı yiyorduk? Akşam köftenin yanına mı yiyorduk işte? 12 sene kalınca kafa kalmıyor bir yerden sonra.
Modern Sabahlar.
Merhaba Aleyna Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Biraz tanıyalım sizi lütfen.
Şu anda evdeyim. İşte dersimin.
Evdesiniz.
Evet, online dersimin olmasını bekliyorum.
Şimdi siz Ankaralı mısınız Aleyna Hanım?
Yok değilim, Manisa.
Manisalısınız. Öğrenci evinde misiniz, yurtta mısınız? Neredesiniz?
Evet, öğrenci evindeyim. Tam da bununla ilgili bir şey söyleyecektim ben de.
Evet, buyurun Aleyna Hanım, dinliyoruz sizi.
Burada yani işçi blokları diye bir yer var, belki bilenler bilir.
Tabii tabii. ODTÜ'nün arka tarafları.
Evet aynen. Tamam. Aynen. 60'lardaki Sovyet binalarına benzeyen kutu gibi betonarme 3-5 katlı falan evler. Ve buradaki evler normalde yani sadece öğrenciler kalıyor neredeyse. Şu anda tabii şimdi az önceki muhabbetler gibi 8000 falan değil de, ama zaten 40 yıllık binalar ve yani 3,5'dan falan başlıyorlar şu anda.
Ama zaten bu 8000'lik dairelerin salonu kadar bir yerden bahsediyoruz yani.
Yani evet.
Düşündüğünüz zamanda.
Ve labirent gibi her odadan her odaya geçiş olan evler.
O çünkü şey işte ne derler zamanında öyle ODTÜ'de efsaneler oradan girenler oradan polis gelirse jandarma gelirse oradan kaçsın falan, falan diye hikayeleri vardır. Kaç kişisiniz evinizde Aleyna Hanım?
İki kişiyiz.
İki kişisiniz. Anlaşıyor musunuz ev arkadaşınızla?
Evet gayet iyi anlaşıyoruz.
Önceden tanıdığınız birisi mi? Yani bunları sormamın sebebi de biraz bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu konu hakkında dediğim ev arkadaşınız hakkında konuşmak istiyorum uzun uzun. Önceden tanışıyor muydunuz Manisa'dan?
Evet. Yok Manisa'dan tanışmıyorduk. Okulda benim ilk edindiğim arkadaşım. Onun da ilk arkadaşı benim. Öyle.
Peki şey okula geldiniz. Yurtta kalırken işte biz iki arkadaş yavaş yavaş bu yaşam şeklimizi değiştirelim. Beraber bir eve çıkalım falan gibi bir şey mi yaptınız?
Yok o ilk önce abisiyle eve çıktı. Abisi de o sırada üniversite okuyordu. Sonra abisi sevgilisiyle eve çıkmak için sattı ve tek başına kaldı. O yüzden sonrasında tekrar beraber eve çıktık.
Aa süper olmuş. Bir anda böyle bir fırsat doğdu evet. Anladığım kadarıyla.
Aynen öyle oldu.
Peki şimdi Aleyna Hanım bir ev arkadaşlığı sonrasında sizin devam ettirebileceğiniz tarzda bir şey mi?
Ne gibi sonrasında yani işte, devam et?
Mezun oldunuz diyelim çalışmaya başladınız yarın öbür gün. Buradan Manisa'ya gittiniz veya işte Ankara'da kaldınız hayatınıza devam edeceksiniz. Çalışmaya başlayacaksınız. Artık ben çalışıyorum. Öğrenci gibi bir arkadaşla mı oturacağım? Öyle şey olmaz. Tek başıma yaşamam lazım falan mı var sizin kafanızda?
Tek başına yaşamak bence çok güzel bir şeydir. Ama benim canım sıkılır diye tahmin ediyorum. O yüzden ev arkadaşlığını bir süre daha devam ettiririm gibi düşünüyorum. Çünkü tek başına eve geliyorsun, duvar izliyorsun bilmem ne. Onun yerine evde birinin daha olması o ses daha yalnız hissettirmeyen bir şey bence.
Ya evet işte böyle bir insanın anlaşabildiği bir ev arkadaşıyla zaten beraber yaşaması herkesin hayalini süsleyen bir şeydir ama bu kiralar böyle yüksekken sadece kiralar da değil faturasıyla bilmem nesiyle falan yani bir evde yakılan elektriği faturasını iki kişi ödese, üç kişi ödese biraz daha kolaylaşır her şey ama insanlar bir arada yaşama konusunda çok da hevesli değiller Aleyna Hanım. Bir Eda'ya da soralım biz Eda'yla konuştuğumuz ya ben çekemem başkasını havasında Eda.
Evet, doğru. Çekemiyorum. Aa. Hatta benim annemden başkası da beni çekemez bence. Yani zor. Evlilikten ve şeyden partnerden bahsediyorsak mesela maksimum iki gün dayanabilirim bir evin içinde bir adama. Ev arkadaşı hiç olamam. Çünkü ben çok dağınık bir insanım. Bir de benim gibi bir dağınıksa hiç tahammül edemem. Yani bir de öyle de bir lükslerim var benim.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Dağınıklık mı? Ben şimdi odamı mı toplayayım, mutfağı mı toplayayım yoksa şu andaki maaşımın iki katını mı kazanayım diye bir şeyle karşılaştırdığında daha güzel bir evde. Şimdi mesela tek başına oturduğun evi düşün. Şimdi ailenle yaşıyorsun da farazi bir şeyden bahsediyoruz. Tek başına bütçenle oturabileceğin bir ev var. Ama
tamam.
Bir ortak bulursan yanına bir ev arkadaşı bulursan veya iki ev arkadaşı bulursan yaşayacağın bambaşka bir ev var. Şimdi onları karşılaştırdığında iyi ya arada bir mutfağı toplarız o kadar da zor değildir herhalde demez mi insan?
Çok cazip bir şey olursa evet olabilir. Ama yani hep şeyi düşünüyorum ben istediğim zaman istediğim insanı bu eve getirebilir miyim? Ve ben o getirdiği zaman tahammül edebilir miyim? Ben hep buradayım mesela. O denklemi çözemediğim için o konfor da hoşuma gitmeyebilir aslında Ege'ciğim.
Yani bir de o hep insanların düşündüğü ben eve bir arkadaş getirsem işte ev arkadaşım rahatsız olur mu? Benim getireceğim işte erkek arkadaşımdan veya onu getireceği erkek arkadaşından ben rahatsız olur muyum falan gibi düşünceler oluyor insanlarda da. Bazen o eve hiç kimse gelmiyor. Biz de öğrenci evimize çıktığımızda aramızda öyle bir anlaşma vardı. Ondan sonra hiç kimsenin böyle o anlaşmayla ilgili bir sıkıntı yaşadığını hatırlamıyorum. Çünkü kapıdan giren çıkan öyle kimseyi yani şey yapacak kadar kağıda dökülmesini gerektirecek kadar bir yoğunluk yaşanmıyordu.
Bu bozuk para meselesinde mesela benim anlayamadığım bir şey var, durum var. Yine taksiciler üzerinden vereceğim. Onların ikircikli bakış açısı. Mesela ben onda para çıkmayınca atıyorum ya da ben yuvarlıyorum 1 lirayı 2 lirayı. Tamam üstü kalsın diyorum veriyorum.
Peki nereye yuvarlıyorsun mesela? 32 lirayı 35'e mi yuvarlarsın 30'a mı?
Adamın şeyine bağlı. Yolda ettiğimiz sohbete bağlı. Hmm. güzel sohbet ettiysek, baktım böyle gidiyor muhabbet, o zaman yukarı doğru yuvarlıyorum.
Aa, şey mi diyorsun? Ama böyle... Çok güzel sohbet ettin, çok güzel hikayeler. Al 3 lira da bu sohbetinin bedeli.
Aynen öyle, sohbet bedeli olarak tip bırakıyorum şeye, taksiciye.
Bayağı korkunç rakamlardan bahsediyorsun Eda. 3 lirayla şovunu
sen
yapıyorsun.
Sen ne diyorsun? Şu anda çok ciddi rakamlar bunlar Ege. Yani bir kumbara yatsan yarın ev alırsın. Öyle söyleyeyim sana. Neyse ama ben de çıkmayınca 25 kuruş. Adam bunu olay yapıyor. İnemiyorum taksiden bir türlü. Kapıyı açıp gidemiyorum. Öyle bir baskı kuruyor ki üzerimde. 25 kuruşunuz daha var mı diye dönüyor bana mesela. Yok. O zaman diyor ben diyor 1 lira alayım diyor mesela. Daha yükseğini talep ediyor. Hı
hı. Ama o kadar sohbet etmedin diye anlatıyor musun? O zaman ben ön koltuğa geçeyim, bana biraz bir şeyler anlat. Bu 1 lirayı hak et. Nereden geldin? Nasıl girmiştin bu dünyaya diyor. Hiç aklından geçiyor mu bir adam daha bulsam yanıma veya işte bir ev arkadaşı bulsam, bir kadın falan filan. Hem bir sohbet olur, bir espri olur falan. Hem de belki bir şeyleri bölüşürsek bir şeyler daha kolay olur falan düşüncesi hiç geçiyor mu aklından?
Ben onu İstanbul'dan ilk bir ev bakmaya başladığım zaman düşünmüştüm. 11 yıl önce geldim ben İstanbul'a. O zaman da yine kiralar. Hani bu kadar değildi ama yine bir maaşın %50'si civarındaydı ki maaştan hani bir başlangıç maaşı beyaz yakın. Öyle söyleyeyim, çok şey değil. O zaman bir kız arkadaşım vardı, ciddi ciddi evlenmeyi düşünmüştüm. Yani kira vereceğimize evlenelim bari diye. Evlilik teklifini de o yönde edecektim. Yani niye iki ayrı kira veriyoruz? Gel evlenelim bari, tek şey yapalım. İkimizin de bitkisi rahatlar.
Şu anda bizi dinleyen genç kızların yüreklerini pıt pıt pıt attırıyorsun. Gerçek bir romantik prensmişsin ya. Bence bu konu Eda dön dolaş ara ara konuşacağımız konulardan bir tanesi olur bu kiralar miralar. Çünkü gündem öyle çok kolay da değişeceğe benzemiyor yani.
Evet evet, yani parasızlığımız bu seviyede olduğu sürece biz bunları hep konuşacağız. Biz zaten paralı da olamayacağız gibi görünüyor yakın zamanda.
Parayı bulduğumuz anda zaten başka şeyler, yani şeyden bahsetmeye başlayabiliriz. Ve dinleyen herkesin sinirlerini oynatacak bir yayın olur. Ya bir özel uçak alıyorsun. Bir özel uçak alıyorsun yani. Biraz işlerini kolaylaşsın diye. Hangarıydı, yok efendim pilotu gecikiyor, hostesi gecikiyor. Ben kendimi kullanacağım ya. Dünya kadar para vermişim ben bu uçağa. Böyle bir sinirle şeyden bahsetsek, özel uçak sahibi olmanın sıkıntılarından bahsetsek gerçekten tatlı tatlı küfür diyerek başlar Özgür'e.
Şey deriz ardından da, en iyi uçak arkadaşının uçağı ya. Vallahi almayacaksın ama arkadaşınınkini kullanacaksın.
Ondan sonra da şey deriz, şu espriyi de yaparız. Ya diye de gevşek gideriz. Bütün dünyadan küfür yeriz ama yani evet, eğer o kadar zengin olacaksak o küfürü de ben yemeye hazırım yani.
Ben de hazırım valla. Kaliteli hayat yaşayacaksam küfür duyabilirim, sorun yok.
Sanki şu anda hiç küfür etmiyorlar bize. Peki Eda, çok teşekkürler.
Rica ediyorum, ben teşekkür ederim.
O ne diyor öyle, modern sabahların sonuna geldik bir kez daha sevgili dinleyiciler. Çarşamba sabahı yine 9'da buluşacağız. O ne diyor modern sabahlarda, uzun uzun konuşmak için. Çarşamba sabahı olan bitenlere, Türkiye'de olan bitenlere, etrafımızda olan bitenlere konuşmak için. Hem de sizlerle. Daha önce neler konuşulmuş diye merak edenler Spotify'da, Apple Podcast'lerde ve bütün podcast platformlarında O Ne Diyor ile Modern Sabahları bulabilirler. Bulanlar takip etmeye başlayabilirler. Takip ettikten sonra da yıldızlar verebilirler, yorumlar yazabilirler ve arkadaşlarını tavsiye ederek daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirler. Bu sabahlık bu kadar. Eda, çok teşekkürler bir kez daha.
Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere çarşamba günü.
Hoşçakalın.